Kutsal İsyan, sayfa 266, 17. ayrım. Mustafa Bey hiç de öteki arkadaşlarına benzemiyor diyordu. Gerçi öteki kızlar da yaşlarının küçüklüğüne bakmadan Mustafa Bey'in nasıl bir altın madeni olduğunu biliyorlar, onların da ona içi gidiyordu. Ne var ki Nadire abla daha büyük olduğundan Mustafa Bey'i sevmek hakkını ona bağışlar görünüyorlardı. Onun Mustafa Bey'e olan bu hayal dolu, gerçek üstü ve son kertetemiz aşkından çok duygulanan küçük arkadaşları Nadire ablaya bir iyilik yapmaya kararlaştırdılar. Onun ateşli aşkını Mustafa Bey'e duyuracaklardı. Bu iş için de bir elçi seçtiler. Bu yine Zübeyde Hanımların komşusu güzel ve canlı bir kız olan Hatice'ydi. Hatice ulu orta zamanlarda Zübeyde Hanımlara girip çıkabiliyordu. Bu yüzden de bu göreve göre biçilmiş kaftandı. Mustafa Kemal yine manastırdan dönmüş, yine anlı şanlı sokaklarda dimdik yürüyor, pencerelerin ardında kendisi için çırpılan düş dolu yürekleri aklına bile getirmiyordu. Günlerden bir gün Hatice annesiyle birlikte Zübeyde Hanımlara oturmaya gelmişti. Hatice ile Mustafa Kemal yüzce tanışıyorlardı. Ne var ki yan yana baş başa bir çift laf etmiş değillerdi. Karşılaştıklarında birbirlerine gülümseyerek geçerlerdi. Mustafa Bey'in onu çok sempatik bulduğu belliydi. Hatice aklında Nadire ablanın elçiliği diken üstünde oturuyor, Mustafa Bey'i nasıl ve nerede kıstırarak istenilen lafları ona ileteceğini bilemiyordu. Gerek kendi annesinin gerekse Zübeyde teyzenin yanında böyle bir elçiliğin sözü bile olamazdı. Nasıl, nasıl? İşte o böyle kıvranıp dururken fırsat tıpış tıpış yürüyerek kendi ayağıyla onun yanına gelmişti. Annesi Zübeyde Hanım'dan bir şey istemiş, o da istenen şeyin üst katta olduğunu söylemişti. Elbette söylenen şeyi yukarı kattan gidip getirmek de Hatice'ye düşmüştü. Hatice Mustafa Kemal'in üst kattaki odalardan birinde oturduğunu biliyordu. Şimdi de mutlaka oradaydı. Merdivenlerden sanki uçarak yukarı çıktı. Mustafa Kemal'in odasının kapısını ardına dek açıktı. Orada değildi. Ne aksi iş, aklına bir şeytanlık geldi. Sofradaki karanfil saksılarından birinden bir sap karanfil kopardı. Mustafa Bey'in odasına girdi ve bunu gidip açık tarih kitabını üstüne bıraktı. Oda sanki Mustafa Bey ile dolu gibiydi. Çevresine dikkatlice baktı. Mustafa Kemal'in battaniyesi buruşuktu. Demek ki yoruldukça giyinekleriyle bunun üstüne uzanıyordu. Karyolanın baş ucundaki tahta masada defterleri, kalemleri, kitapları duruyordu. Şimdi sandalyenin hemen önündeki tarih kitabının üzerinde de kıpkırmızı bir karanfil. Bu karanfili buraya koymak sakın bir suç olmasındı. Bunun üzerinde daha çok düşünemedi, istenen şeyi alarak bir karaca çevikliğiyle merdivenleri atlayarak indi. Sanki birisi arkasından kovalıyor gibiydi. Annesi Hatice'nin böyle soluk soluğa geldiğini görünce "Neden koştun o kadar deli kız?" dedi. Aradan çok geçmeden Mustafa Kemal sokak kapısını açarak geldi. Konuk odasına girerek annesiyle konuk bayanın ellerini öptü. Hatice'nin elini sıktı ve genç kızın elini elinin içinde bir akça kavak yaprağı gibi çırpınır buldu. Bunu birçok mahalleli kızın kendisine karşı duymakta olduğu o gizli ve söylenmeyen sempatiye yordu. Doğal bir şey bu. "Kusura bakmayın," dedi. "Ben yukarı çıkıp biraz ders çalışacağım." Mustafa Kemal biraz sonra geri döndü. Yüzünde gizli bir gülümseme ve sağ elinde kırmızı bir karanfil kapının aralığında duruyordu. Hatice'nin yanakları da utancından karanfil gibi kızardı. Yalnız bunun ayırt edebilen bir tek Mustafa Kemal oldu. Hatice'nin vicdanına bir ateş düşmüştü. O bilmeden Nadire ablaya çalışacağına kendi hesabına çalışmıştı. Üzerine aldığı elçilik görevini pek kötü yaptığını düşünüyor, ağlamaklı oluyordu. Neyse ki Mustafa Bey kapının eşiğinden bir arkadaşını göreceğini söyleyerek çekilip gitti de Hatice de biraz kendine gelebildi. Mustafa Bey Nadire ablanın evinin önünden geçerken hoşnut elindeki karanfili kokluyor ve Hatice'yi düşünerek gülümsüyordu. Hatice ertesi gün başından geçenleri Nadire ablaya anlattı. Ondan özür diledi. Arkadaşlarına da bir daha kendini böyle çok nazik işlere koşmamalarını söyledi. Bir şey değil, Mustafa Bey'den çok hoşlandığı halde artık onun bulunabileceği hiçbir yere sokulamıyordu. Bir gün Zübeyde Hanım'ın evlatlığı Vasfiye'den çok ilginç bir haber aldı. Zübeyde Hanım onu Mustafa Bey'e istemiş, annesi de vermemişti. Hiç böyle anlı şanlı delikanlıdan kız istenir miydi? Esirgenmişti işte. Karanfil işini kendi kendine pek büyüten ve süsleyen Mustafa Bey artık İstanbul'dan Harbiye'den Hatice'nin annesine mektup yazıyor, sonunda da şunları katıyordu. "Hemşiremiz Hatice Hanım'a da mahsus selamlar ederim. Hatice'nin annesi okuma yazma bilmediğinden mektubu ona Hatice okuyordu. Mustafa Kemal idadinden sonra Harbiye'yi bitirmiş, sonra Erkan-ı Harp okulunu bitirerek çakı gibi bir kurmay yüzbaşı olmuştu. 24 yaşındaydı. Zübeyde Hanım Hatice'nin annesine başvurarak kızı bir kez daha Mustafa Kemal için istedi. Ne yazık ki bunda da red cevabı aldı. Nedeni vardı. İşe bir piçlik karışmıştı. Hatice'lerin saray adamlarından bir yaşlı tanıdıkları bir gün şöylece onların kulağını bükmüştü. Ama ne yapıyorsunuz? Mustafa Kemal Bey'in istikbali çok karanlıktır. Kaç defa hakkındaki jurnalleri ben okudum. Hatice'nin annesi bu sözleri işitince ürkmüş, bu işe razı olur gibi olduğu halde vazgeçerek bir başka isteyenle hemen Hatice'nin sözünü kesivermiş ve yıllarca sürüklenip gelen bu tertemiz gönül serüvenine de son vermişti. Nadire ablaya gelince, bu veremli kızcağız sonradan bir katiple evlendirilmişse de çok yaşamamış, Mustafa Bey'in sarışın haliyle birlikte yitik dünyalara sürüklenmişti. Mustafa Kemal ancak 50 yaşında 25 yıl sonra Hatice'nin karanfili kendi hesabına değil de Nadire hesabına koyduğunu işitince gerçekten şaşmıştı. Demek ki yaşamak hep kendi kendine gelin güvey olmalardan meydana gelmiş, uzun bir aldanış zincirinden başka bir şey değildi. Harbiye Okulu öğrencisi Mustafa Kemal ve onun Selanik'te en içten iki arkadaşı Eczacı Okulu öğrencisi Ahmet Numan ile Mühendis Okulu öğrencisi Asaf İlbay o yaz tatili pek eğlenceli geçirmekteydiler. Gündüzün rutubetli ve boğucu sıcaklarını bir gölgede pusarak geçiren bu üç kafadar akşam karanlığı bastıktan sonra kol kola ava çıkıyor, Mithat Paşa Caddesi ile Kasımiye Camii arasındaki piyasa bölgesinde gece yarılarına dek bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyorlardı. Günler Ramazan ayına rastladığından teravih namazını cumbur cemaat kıldıktan sonra sokağa fırlayan üç arkadaş hemen Odeon Tiyatrosu'nun bitişiğindeki Kafe Şantan'a damlıyorlardı. Bu üç gencin bu uzun yaz geceleri repertuarını genel olarak bu çalgılı kahvede çalışan üç Romanyalı güzel kız kardeş dolduruyordu. Mustafa Kemal ile arkadaşları bu tatlı esmerleri aralarında bölüşmüşlerdi. En büyük kız kardeşi Fani Mustafa Kemal'e, Tony Asaf'a, Janet de Ahmet Numan'a düşmüştü. Bu seçimi gençlerden çok kızlar yapmıştı. Üç kafadar sık sık Kafe Şantan'a geliyor, kimi zaman saatlerce burada kalıp kızlarla eğleniyor, kimi zaman da onları kollarına takıp piyasa bölgesinin karanlıklarına dalıyor ve orada aşkın gerçek şöleninde romantik aşk duygularına, hasta ve veremli aşk serüvenlerine meydan okuyorlardı. Yolların karanlığı ve boşluğu 19 yaşındaki insanlara bir gerdek odası gibi lütufkar davranıyordu. Bu içkili, aşklı ve mutlu gençlik şöleninde birdenbire yer boşalmıştı. Yaşamaya karşı en hırslı bir çömez sevgisiyle bağlılığı duyan Mustafa Kemal bir akşam gelmemişti. Ramazan'da tatilde bitmek üzereydi. Gençler bardaktaki son damlayı bile içmek için büyük bir susuzluk duyuyorlardı. Bu davanın su katılmamış örneği olan Mustafa Kemal neredeydi? Çok merak etmeye başlamışlardı. Hasta olup olmadığını anlamak isteyen arkadaşları Zübeyde Hanımlara uğradılar. Zübeyde Hanım da onların derdine deva olamadı. Yalnız bildiği şuydu. Oğlan gündüz geç vakitleri evden çıkıyor ve geç vakit dönüyordu. Kadıncağız bu süre içinde onun nerede bulunduğunu bilmiyordu. İki arkadaşı sevindiren şey Mustafa Kemal'in hasta filan olmayışıydı. İki arkadaş Mithat Paşa Caddesi'nde ona rastlamak umuduyla birkaç gün daha dolaştılarsa da görünmedi. Bir akşam yine teravih namazından sonra Asaf'la Ahmet Numan Kasımiye Camii'ne doğru gidiyorlardı. Osman Hoca okulun karşısındaki sokak başında duydukları bir kılıç şakırtısı kalplerini umutla çarptırdı. Mustafa Kemal gezintilere kılıcını takarak çıkıyordu. Gerçekten Mustafa Kemal biraz sonra karşılarına dikilmişti, durgundu. Bu durum arkadaşlarının ilgisini daha çok kamçılamıştı. Kol kola girdiler. "Yürüyelim arkadaşlar," dedi. Vardar kapısı dolaylarındaki kafe şantanlardan birine gitmek üzere bir arabaya bindiler. Konuşmaksızın gidiyorlardı. Ahmet Numan bu uğursuz sessizliği bozmak isteyerek, "Yahu ne oluyoruz?" dedi. "Bu sessizlik neden? Hiç beklemediğim bir zamanda karşına çıkışımız suç mu oldu? Anlat bakalım, bu karanlık sokakta ne işin var, ne arıyorsun? Senin başından bir şeyler geçti galiba." Mustafa Kemal zoraki gülümsedi. "Bir yerde oturalım da anlatırım." Romanyalı kız kardeşlerin çalıştığı kafe şantana gittiler. Onlar içeriye girince üç güzel kız kardeş hemen koşup masalarında yerlerini aldılar. Fani Mustafa Kemal'e sokulmuş, bu neşesizliğin nedenini sorup duruyor, ötekiler fıkır fıkır kaynatıyorlardı. Bu sırada kafe şantana arkasında iki Arnavut fedai ile bir binbaşı girdi. Doğruca Mustafa Kemallerin masasına gitti. Türkçe ve Arnavutça karışığı bir dille "Lakırdı yok, gitmek var hayde!" diye bağırdı. Delikanlılar onun ne demek istediğini güçlükle anladılar. "Bu kızlarla konuşmayacaksınız ve buradan çıkıp gideceksiniz," demek istiyordu. Ahmet Numan da ona öykünerek "Niçin bu beyim?" diye sordu. "Yok var başka laf." Delikanlılar sırtlarındaki bu resmi gineklerle bir olay çıkarmaktan çekiniyorlardı. Binbaşı da bu durumu bildiğinden bindikçe dallarına biniyordu. Yanlarındaki masalardan birinde sivil bir zence oturuyordu. Bu Selanik Jandarma Alay Kumandanıydı. O da bir vukuat çıkmaması için delikanlılara sessizce çekilip gitmelerini salıkladı. Bu kez de Mustafa Kemal horozlandı. "Bir şartla arzunuza uyarız," dedi. "O da buradan çıkıp gitmelidir. Padişahın yaveri resmi kıyafetle kafe şantanda oturamaz." Jandarma kumandanı kanun erleri aracılığıyla Arnavut binbaşıyı da buradan uzaklaştıracağını söyledi. Mustafa Kemal ile arkadaşları homurdanarak çıkıp gittiler. Padişahına da, istibdadına da, yaverine de okkalı okkalı sövüp sayarak yüreklerini yelpazelemeye çalıştılar. Sonra her zamanki piyasa yerinde Mithat Paşa Caddesi ile Kasımiye Camii arasında canları sıkın gezmeye başladılar. O zaman Mustafa Kemal'in merak ettikleri hikayesini dinlediler. Bu bir gönül serüveniydi. Mustafa Kemal ta Rüşdiye'den beri kafeslerin arkasında ak bir güvercin gibi çırpınarak kendisini gözetleyen bir komşu kızıyla onun ağabeysine ders veriyordu. Bu Şevki Paşa'nın kızıydı. Paşa Asaf'ların da aile dostuydu. Demek ki durum buydu. İki arkadaşa da bu kızı tanıyordu. "Hayırlı olsun," dediler. Artık evlerine dönüyorlardı. Ahmet Numan, "Yarın akşam nerede buluşacağız?" diye sordu. Mustafa Kemal, "Galiba geceleri buluşamayacağız artık," dedi. "Zaten gidilecek yerde pek yok. Çalgılı kahvelerde de tat kalmadı. Gündüzleri buluşuruz." O gece iki arkadaş da Mustafa Kemal'in burnundan yakalandığını anlamışlardı. Asaf ve Ahmet Numan ertesi hafta Mustafa Kemal'i ancak bir iki kez görebildiler. Mustafa Kemal'in iftar yemeklerini öğrencilerinin evinde yiyip sahur vaktine dek orada yanlandığını da öğrenince yalnız kaldıklarını anladılar. Yalnız ortada tek bir gerçek vardı. Mustafa Kemal seviyordu ve mutluydu. Ta ortaokul günlerinden beri kafes arkasından görmeye çalıştığı sevgilisinin dizi dibine dek sokulabilmişti. Tatil hızla geçiyordu. Serbest günlerin ucu okul günlerine değmek üzereydi. Mustafa Kemal yıllardır platonik bir özlem içinde uzaktan seyrettiği birkaç gündür de soluğunu yüzünde duyarcasına yanına sokulabildiği sevgilisiyle baş başa bir gün yaşamayı kurmuş ve kızı da kandırmıştı. Ramazan bayramından önce anlaşmışlardı. Bayram gürültüsünden uzak sevişeceklerdi. Bayramın üçüncü günü Telli Çeşme karşısındaki yüksek kahve gazinosunda buluşmak üzere hazırlanan Mustafa Kemal günleri iple çekiyordu. Yüksek kahve denen bu ağaçlar içinde gazino, İslahhane'den inerken İdadi Mektebi'nin dolaylarında İdadi Çeşmesi denen yerdeydi. Ünlü Beyaz Kule'nin yanında ve kenarına emlaki şahane yapılarının sıralandığı geniş caddenin başlangıcında bulunmaktaydı. Gazinonun ıssız bir köşesinde bir ağaç altında bir masanın başında oturan Mustafa Kemal kalbi küt küt atarak sevgilisini bekliyordu. Gelmemesi değil de gelmesi bir sürpriz olacaktı. Şundan ki bu genç kız çok sıkı bir göz hapsinde yaşıyordu ve şimdiye dek hiçbir delikanlıya böyle randevu vermiş değildi. O ancak hülyalarında ve düşlerinde sevgilisiyle buluşup sevişen romantik ve platonik sever tiplerdendi. Mustafa Kemal'in kaygısı boşunaydı. Kız bir canavarın önünden kaçar bir insan gibi dal dal titreyerek Mustafa Kemal'in yanına geldi ve hemen "Mustafa, bırak ben eve gideyim, çok korkuyorum," diyerek yalvarmaya başladı. Genç kızın tanıdık biri görecek diye ödü kopuyordu. Durmadan çevresine ve geldiği yola bakıyor, hep eve dönmek istiyordu. Ne var ki Mustafa Kemal yıllarca özlemini çektiği bu güzel kızı bir kez olsun öpüp koklamadan, kolları arasında sıkmadan bırakmak istemiyordu. Bindere'den su getiriyor, bayramın son gününün bir iki saatçiğini baş başa geçirmelerini istiyordu. En sonra onu kimsenin görmeyeceği kapalı bir yere götürmeye karar verdi. Genç kız arabaların durduğu meydana götürdü. Kapalı bir arabaya bindiler. Mustafa Kemal arabacıya Filako gazinosuna çekmesini söyledi. Bu gazino sonradan Abdülhamit II'nin hapsedildiği güzel Alaaddin Köşkü'nün yanında bulunuyordu. Mustafa Kemal garsonlarla görüşerek gazinonun küçük bir odasına kendilerini ayırttı ve hemen genç kızı oraya götürdü. İşte en sonra körpecik bir ortaokul öğrencisi olduğu günden beri özleyip durduğu bu güzel kızla şimdi baş başa ve iç içe gibiydi. Onu canına sokmak istiyor, sözlerini şaşırıyordu. Tatilde, bayramda 40 yılda bir gelen öğretmenlik de işte bitmişti. Belki bir daha hiçbir vakit ele geçiremeyeceği bir fırsat şimdi bir altın yemiş gibi avucunun içindeydi. Genç kız Mustafa Kemal'in öpme sıkma isteği karşısında birdenbire bir granit gibi direnmişti. Hayır, ancak evlenmeleri koşuluyla sevişebilirlerdi. Evlenmekse genç Mustafa Kemal'in aklının kıyısından bile geçmiyordu. Evlenmek bir harbiye öğrencisi için ölüm değil de neydi? Bunca büyük ve sonsuz gelecek düşleri olan bir genç nasıl olur da evlenerek bunların hepsini ölüme mahkum edebilirdi? O evlenmek değil, yalnızca dev gibi sevişmek istiyordu. Aşk dünyada her şey değildi. Aşk ancak ideal yolunda yürürken dinlenebilecek serin bir subaşıydı. Bu serin ve tatlı subaşı için de bütün bir yaşayış feda edilemezdi. Şu sırada evlenemeyeceği evlenmeyi hiç düşünmediğini söyleyince genç kız ağlamaya başlamıştı. Evlenmek istemeyen bir genci anlayamıyordu. Evlenmek her şey değil miydi? Hele uzun yıllardan sonra ona bu kerte yanaşmışken. Mustafa Kemal'in bütün mantığı genç kızın yumuşacık ve temiz evlenme duygularının duvarında kırılıyordu. Mustafa Kemal subay çıkıncaya dek o nasıl beklerdi? Mustafa Kemal'in günlük yaşama formülü genç kızın aşktan önce evlenme isteyen granitten isteği karşısında yenilmişti. Genç kız içinde çapraşık duyguların ve düşüncelerin boğuştuğu Mustafa Kemal'e ıslak kirpiklerinin arasından içinin olanca dargınlığı ve güzel düşlerinin olanca kırıklığıyla bakarak elini uzattı. Allah'a ısmarladık. Sonra koşarcasına odadan çıkıp gitti. Mustafa Kemal ölünceye dek bir daha geri dönmeyecek olan sevgilisinin arkasından doluksamış gözlerle baktı. Sevmenin bu korkunç güzelliği önüne dikilmiş ve yenilmesi güç engeller ve aşılması güç duvarlar vardı. En güzel bir sevgiye ve sevgiliye mal olan evlenmeye karşı büyük bir tiksinti duydu. Onu sık sık yenmeye çalıştığı halde bu tiksinti yaşayışının sonuna dek bir ideale ulaşma çabasının perde arkasından sürüp gidecekti. Bu kızcağız daha sonra büyük bir kaza geçirmiş, yüzünün yarısı berbat olmuştu. Mustafa Kemal onu böyle görünce içinde acı bir büyüklük canlanmış ve onunla evlenmek önerisinde bulunmuş, bu kez de güzelliğini yitirmiş olan eski sevgili onun evlenmeyi kabul edememişti. Bu bir acıma jestinden başka bir şey değildi. Mustafa Kemal genç kızın dünyasına doyamadan ölüp gittiğini öğrenmek acısına da katlanmak zorunda kaldı. Mustafa Kemal Manastır Askeri Lisesi'ni bitirmiş, Selanik'e annesinin yanına dönmüş, İstanbul'a Harbiye'ye gitmeye hazırlanıyordu. Akşamlara dek odasına kapanıyor, durmadan okuyor, yazıp çiziyordu. Eskisinden daha ağırbaşlı olmuştu. Annesiyle kız kardeşi de onun bu durumuna şaşıyordu. Yalnız akşamları odasından çıkıp aşağı annesinin odasına iniyor, beraber oturuyorlardı. Bir akşam böyle oturup konuşurken sözü bir ara siyasete getirmiş, taze bir yara gibi kanayıp duran Girit Adası trajedisi üzerinde söz açmıştı. Hocalarımızdan biri Girit'i kaybedişimizin millet hayatında bir dönüm noktası teşkil ettiğini ve bunun başka hadiselere yol açacağını, çünkü bu felaketin devletin temelini sarstığını söylemişti. Bu laf boş değil. Sonra bu sözlere şunları katmıştı. Anlıyorum ki Türk milleti birçok haksızlıkla uğraşmak mecburiyetindedir. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek maksatlar uğruna ölmesini biliriz. Fakat zamanını beklemek, mutlaka kuvvetlenmek lazım. Mustafa Kemal en sonra 1899 yılı Mart'ının 13. günü annesinin kaygılı bakışları ve acı gözyaşlarıyla uğurlanarak İstanbul'a yollandı. Artık harbiye öğrencisiydi. Zübeyde Hanım kaygılar, tasalar içinde oğlunun ilk mektubunu bekliyordu. İstanbul korkunç, netameli bir kentti. Hele harbiyenin barut fıçısı olduğu söylentileri zavallı ananın uykularını kaçırıyordu. Oğlunun orada boş duracağını hiç aklı kesmiyordu. Yalnız oğlunun havadan sudan söz ederek yazdığı mektuplar onun yüreğine soğuk su serpiyordu. Oğlan minarelerden, kubbelerden, adalardan söz ederek bayağı İstanbul'un güzelliklerine hayran bir şair gibi mektuplar yazıyordu. Hiç olmazsa Erkan-ı Harp okuluna dek annesine rahat bir soluk aldırmayı kurmuşa benzemiyordu. Ne var bu havai mektupların arasında yoğun bir ihtilale hazırlık çalışması, harbiyede Mustafa Kemal'in bütün boş zamanlarını yutuyordu. Askeri okullar, müfettiş zülüflü İsmail Paşa Zübeyde'nin sevgili oğlunu pek yakından göz hapsine aldırmış, hürriyetçi düşünceleri hoş görüyor diye okul müdürü Ali Rıza Paşa'yı da padişaha yakınmıştı. Mustafa Kemal okulda adım adım izleniyordu. Daha sonra Erkan-ı Harbiye'yi bitirdiğinde bir pansiyonda hafiyelerin baskınına uğrayarak tutuklanıp hapse atılacak ve 3 ay çok kötü bir hapislik süresi geçirecek olan Mustafa Kemal için ufak ölçüde uyarıcı ilk olay Harbiye'de geçti. Bir gün Ömer Naci ve arkadaşları daha boş buldukları veteriner sınıfına girmiş, Paris'ten yeni gelmiş Fransız gazetelerini okuyorlardı. Bu sırada sınıfın kapısı birdenbire açılmış ve okul müdürü Rıza Paşa Palas Pandras içeri girmişti. Önlerindeki gazeteleri toplamaya vakit bulamayan gençler ayağa fırlayıp dikilmekten başka bir şey yapamamıştı. Rıza Paşa onların önündeki ecnebi gazeteleri daha uzaktan görmüş, arkasından gelenleri elinin bir işaretiyle oldukları yerde durdurmuş ve gençlerin yanına sokularak gazeteleri şöyle bir karıştırmış, hepsinin de yasak gazeteler olduğunu görmüştü. Üç arkadaşa, sizin dersiniz yok mu? Neden böyle havai şeylerle uğraşırsınız? Dedikten sonra nöbetçi subayına da bunlara birer izinsiz veriniz diyerek çıkıp gitmişti. Rıza Paşa gazeteleri almadığından Mustafa Kemal ve arkadaşları bunları arkadaşlarına dağıtmışlardı. Rıza Paşa cumartesi günü Mustafa Kemal'i çağırtmıştı. Oğlum demişti. Geçen gün mekatibi askeriye müfettişi İsmail Paşa beni padişahın huzurunda tehdit etti. Güya bu mektepte ahrarane neşriyet almış yürümüş. Ben böyle bir şeyin vücudunu külliyen inkar ettim. Sizler de mektep dahilinde kitaplarınızdan başkasının görünmemesine mukayyet olun. Mustafa Kemal, emredersiniz. Bir daha böyle şeyleri kimse görmez. Dışarı çıkmaya hazırlanırken Rıza Paşa arkasından şöyle seslenmişti. Geçen günkü izinsizliğinizi affediyorum. Mustafa Kemal ileride dünyayı birbirine katan büyük işler başardıktan sonra bile bu dokunaklı sahneyi anacak ve şu güzel sözleri söyleyecekti. İnkılapları yapanlar kendilerini hazırlayan isimsiz kahramanları inkar ederlerse bir gün gelir öbür nesiller de onları inkar edebilirler. Yaşayışın bir mantığı vardı. Sıkı bir anlaşmanın bir noktasında yaşayışın bütün ilgili anıları yoğunlaşarak birikiyor ve orada komullanıyordu. Mustafa Kemal, ölüme dek gidebilecek bir yolun başlangıcında ve en bunalımlı bir yaşayış parçası içinde diriminin en güçlü anlamlarından biri olan hasta annesi karşısında onunla ilgili zengin ve içli anıların bir oğul arı kalabalığı ile kendisine saldırdığını görmüş ve bir süre susarak bu her dem lirik kervanının gelip geçmesini beklemişti. Annesiyle kız kardeşini daha çok merakta bırakmak istemeyen Mustafa Kemal sözlerine şöyle başladı. Anneciğim dedi, ben yarın gidiyorum. Buraların da Selanik gibi olmak ihtimali var. Elimden ne gelirse onu yapacağım. Fakat bu işte tehlike çoktur. Bana hakkını helal et. Sen de bunları iyi dinle Makbuş. İşler fenaya dönerse sakın buradan ayrılmayın. Bütün paranızı sarf edersiniz, paranız biterse halılarınızı, kıymetli eşyanızı satarsınız. Bir kere daha söylüyorum, ne olursa olsun yola çıkmaya kalkmayacaksınız. Muvaffak olamazsam zaten sizi öldürürler, o zaman elbet ben de ölmüş olurum. Bu sözler yasta annesi içinde, kız kardeşi içinde korkunç bir anlam taşıyordu. İki kadın da şaşırmış kalmıştı. Zübeyde Hanım'ın ince ve keskin dudakları dua eder gibi titriyordu. Makbule'nin boğazı kurumuştu. Dili tutulmuş gibiydi. İki kadın da büyülenmiş gibi bu mavi gözleri garip bir alevle yanan genç adama bakıyorlardı. Zübeyde Hanım'ın bu büyülenmişe benzeyen şaşkın hali çok sürmedi. Vücudu titreyip sarsılmaya ve elleriyle kalbini bastırmaya başladı. Mustafa Kemal ile Makbule kalkıp tutuncaya dek anneleri bayılmıştı bile. Bu sırada dışarıdaki arkadaş kadınları ve Fikriye içeri koştular. Hemen pencereleri açtılar. Zübeyde Hanım'ı kucaklayarak sofaya çıkardılar. Mustafa Kemal heyecanlı konuşmasının bu sonucu verişine pek üzülmüştü. Neredeyse bütün soğukkanlılığını yitirmek üzereydi. Sözlerinin anlamını yenikletmek için boşuna uğraşıyordu. Anne diyordu, merak etme, bu kadar üzülme, ben size en kötü ihtimali anlattım. Muvaffak olmak ihtimali de kuvvetlidir. Tekrar buraya dönerim, sizi yanıma aldırırım. Üzülme, üzülme. Hemen Emireli Halide evin eski gediklisi Doktor Rasim Ferit'e koşturdu. Doktor Rasim Ferit Bey zamanında yetişti ve bu şiddetli krizi tehlikeli bir hal almadan önleyebildi. Zübeyde Hanım biraz kendine gelip de rahat soluk almaya başladığında Mayıs sabahının ilk ışıkları pencereleri tatlı bir maviye boyamıştı. Böylece ayrılık zamanı da gelip çatmıştı. Mustafa Kemal ayrılık dakikalarının acısını şefkatin ve sevginin şiirinde boğmak için annesinin yatağına oturdu. Onu iki koluyla sardı, ellerini ve yüzünü birçok kez öptü öptü. Anne, bana hakkını helal et diyerek yinelerken Zübeyde Hanım'ın gözlerinden yaşlar akıyor ve bu yaşlar oğlu için hayır dualar eden ihtiyar dudaklarını ıslatıyordu. Makbule artık hiçbir şey söyleyecek, konuşacak durumda değildi. Annesiyle ağabeyinin yarattıkları bu yüksek sevgi ve şefkat tablosunu sessizce seyrediyordu. Mustafa Kemal artık kalkmıştı, gitmek üzereydi. Yine annesinin ellerine sarıldı, onları üst üste birkaç kez öptü. Annesi oğlunun boynuna sarılmıştı, sanki onu hiç bırakmak istemiyordu. Çaresiz en sonra kolları aşağı düştü. Mustafa Kemal bu andan yararlanarak hemen kapıya doğruldu. Makbule alt kata inmekte olan ağabeyinin arkasından fırlayınca Mustafa Kemal merdiven başında duruvermişti. İkisinin de gözleri bir an karşılaştı. İkisinin gözlerinde de sıtmalı ışıklar yanıyordu. Mustafa Kemal, "Niçin konuşmuyorsun Makbuş?" dedi. "Niçin bana öyle bakıyorsun?" Kız kardeşi yaşlı gözleriyle ona bakıyordu. "Ağabeyciğim ne konuşayım? Muharebeye giderdin bilirdim. Terfiyan giderdin bilirdim. Bir vazife giderdin bilirdim. Fakat bugün ne için gidiyorsun, nereye gidiyorsun, benim aklım durdu bu gidişe." Mustafa Kemal kız kardeşini bağrına basarak, "Evet Makbuş," dedi, "merak etme, bunu da bilirsin inşallah." Sonra merdivenleri sanki atlayarak indi, kız kardeşi alt katta merdiven başında durakalmıştı. Erkek arkadaşları varken aşağı inmemesi evin geleneklerindendi. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla üstü açık otomobilde uzaklaşırken annesiyle kız kardeşi ve öbür ev halkı pencerelere üşüşmüş yaşlı gözlerle onları uğurluyorlardı. Evde herkes ağlıyordu. Zübeyde Hanım birdenbire değişmişti. Gözyaşlarını ak başörtüsünün uçlarıyla kuruladıktan sonra Makbule'ye döndü ve sert bakışları ve emreden sesiyle ona şöyle dedi. "Sen asker kardeşisin. Ayıp, ağlanır mı hiç askerin arkasından? Üzüntünü kimseye belli etme. Misafirlere şerbet ez. Memleketi için giden insan ölse bile ardından ağlanmaz." Makbule'nin hıçkırıkları bu sözlerden sonra daha çok sürmedi. Kalktı, akşamdan beri evde bulunan yakın dostların, hanım ve akrabalarına yürek serinletici şerbet ezmek için dışarı çıktı. Çevresini alan kadınlar arasında kuru gözleriyle sessizce oturan Zübeyde Hanım, oğlunun gideceği yere sağ salim gitmesi için içinden dualar ediyor, dudakları kıpır kıpır kıpır diyordu. 17. ayrım. Sonu sayfa 281.